Romalılara mektup 11. bölüm 13. ayetindeyiz. Pavlos 13 ve 14. ayetlerde, "Şimdi siz uluslara söylüyorum, madem ki ben uluslara gönderilen bir haberciyim," diyor, "bunu yüce bir hizmet sayarım. Belki bir yoldan soyumdan olanları imrendirip aralarından bazılarını kurtarırım." Pavlos, uluslara elçi olarak gönderildiğini söylüyor ve görevinin yüce bir görev olduğunun altını çiziyor. Pavlos bununla hem Yahudilere hem de uluslara duyurduğu inayet haberinin ne kadar yüce olduğunu da gösteriyor. O döneme kadar Tanrı kayrasından, günahların bağışlanmasından bilgisiz yaşayan uluslar, Pavlos'un ağzından ve kaleminden Tanrı sevgisini, kayrayla kurtuluş müjdesini duyunca buna büyük sevinç duydular. Ama bu kayrayla kurtuluş haberini Yahudiler inkar edince, dışta kalanlar içeri alındıklarını görünce böbürlenmeye başladılar. Pavlos bu tutumun tamamen yanlış olduğunu belirtir. Tanrı'nın Yahudi ulusunu kaldırıp çöp tenekesine atmadığını, onların yeniden ev halkı olacağını, yani Tanrı onları yeniden ev halkı yapacağını anımsatıyor. Uluslara gönderilen haberci kendi halkını imrendirmek arzusundadır. Bu elçinin kendi halkı doğrultusunda taşıdığı ağır yükü, çektiği derin üzüntüyü, acıyı görmekteyiz. Mesih'e iman eden herkesin bu yüce kurtarıcının Yahudilerden çıktığını unutmaz. Gerçek Mesih imanlısı her insanı, her ulusu ve Yahudileri de sever. Onların, insanların kurtuluşları için dua eder. Başka sözlerle şöyle diyordu Pavlos: "Ama ben size hitap ediyorum diğer uluslar. Ben Pavlos, diğer ulusların bir elçisi olduğum halde bazılarını kurtarmak umuduyla soydaşlarımı imrendirerek onları kurtarabileyim diye görevimi yüceltiyorum." Yani Pavlos, "Ben diğer uluslara gönderilmiş bir elçiyim ve buna da seviniyorum. Bunu severek yapıyorum. Ama diğer yandan müjdeyi kendi halkıma bildirmeyi ve onların da kurtulmasını arzuluyorum," diyor. Pavlos'un Korintoslulara, "Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim kutsal yasanın denetimi altında olmadığım halde yasa altında olanları kazanmak için onlara yasa altındaymışım gibi davrandım," dediğini hatırlayacaksınız. Pavlos'un başı tıraş edilmiş ve bir yemin altında Yeruşalim'e gitmesinin nedeni budur. Halkını Mesih'e kazanmaya çalışıyordu. Kayra altında yaşıyor olduğundan bunu yapmalı mıydı? Kayra altında yaşamanın anlamı, eğer bunu yapmayı istiyor olsaydı yapabileceğiydi. Korintoslulara mektubunda şöyle devam etmişti Pavlos: "Tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değilim. Mesih'in yasası altındayım. Buna karşın yasaya sahip olmayanları kazanmak için yasaya sahip değilmişim gibi davrandım." Yani Mesih'e itaat ediyordu. Pavlos bundan sonra şöyledir: "Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum." 1. Korintoslar 9. bölüm. Öncelikle diğer uluslara elçilik görevini yerine getiriyor ve bunu yaparken Yahudi kardeşlerini Mesih'e yöneltmeye çalışıyordu. Bazıları Mesih'e iman etmişlerdi. Sadece birkaç kişi, ama yine de bazıları. Pavlos bütün bunlardan hizmetini yerine getirmeye çalışıyordu ve Tanrı hem Yahudiler ve hem de Yahudi olmayanlar için o çağdaki amacını gerçekleştiriyordu. Pavlos'un Tanrı'nın kendisini yapmaya çağırdığı işten duyduğu tatmini, sevinci anlayabiliyorum. Sizler de bir Mesih imanlısı olarak kendinize bunu sormanız gerekir. Acaba Tanrı'nın işinde nasıl bir görevim olabilir? Evet, her imanlının bunu kendisine sorması gerekir. Belki birisi için dua etmeniz gerekecektir. Toplulukta bazı görevler üstlenebilirsiniz. Ya da Tanrı sözünü gerçekten bildiren birini desteklemeniz gerekiyor. Yapmanızı istediği şey her neyse, Tanrı'nın sizi yapmaya çağırdığından emin olduğunuz şeyi yaparken büyük bir sevinç duyacaksınız. Çünkü diyor, onların yoksun bırakılması dünyanın Tanrı'yla barışmasına yol açtıysa, kabul edilmeleri ölülerin yaşam bulması değil de nedir? 15. ayet. Pavlos daha sonra karşısındaki sorunu giz ya da sır diye nitelendiriyor. İsrail'in Mesih'te yoksun bırakılması dünyanın Tanrı ile barışmasına yol açtı. Anlaşılması zor bir durum. Bu nedenle de Paulus buna sır diyor. Ama yıkımla noktalanmıyor. Karanlık gecenin ötesinde parlak gün ışığı beliriyor. İsrail bir gün Mesih'i kabul edecek ve bunun sonunda da Tanrı tarafından kabul edilecektir. Tanrı eski antlaşmada Hezekiel peygamberi kupkuru kemiklerle dolu bir alana getirdi. Ademoğlu, bu kemikler dirilebilir mi diye sordu. Hezekiel, ya Rab sen bilirsin diye yanıt verdi. Tanrı peygambere buyruk verdi. Bu kemikler üzerinde peygamberlik et. Kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin de. İşte içinize soluk koyacağım ve dirileceksiniz. Hezekiel peygamber bu ilginç olguda ölülerin mezardan diri geleceğini değil, İsrail'in yeniden yaşam bulacağını bildiriyor. Buradaki diriliş, İsrail toplumunun Tanrı ruhuyla dirileceğini, birbirinden ayrı düşen Yahudi ile İsrail kollarının yeniden bir olacağını, Tanrı'nın egemenliği altında diri bir ulus olacağını haber veriyor. Bu ulusal ruhsal diriliştir. Elçi Paulus, Hezekiel'in peygamberliğini akılda tutarak bu ulusun ölülerden yaşam bulacağını vurgulamıyor. Hezekiel'de bu peygamberliğin ölülerin dirilişiyle ilgili olmadığını, İsa Mesih'in ikinci kez gelişinde gerçekleşecek görünüme değinmektedir. Geleceği umutla beklemek harika bir şeydir. Bence en güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımızdır. İnsanın bakış açısından gelecek karanlıktır. Neden? Çünkü insan günah yoluyla dünyayı mahvetmiştir. Ama Tanrı çocuğunu çok çok görkemli bir gelecek beklemektedir. Elçi Paulus, eğer ilk hamur kutsalsa tüm hamur kutsaldır diyor Romalılar 11. bölüm 16. ayette. Eğer kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Sayılar kitabında Tanrı'nın ilk tahılınızdan yapılmış bu sunuyu kuşaklar boyunca Rab'be sunacaksınız dediğini okuyoruz. Sayılar 15-21'de. Bu hamur tabii ki ekmek hamurudur. Hamurun bir parçası kabul edilen her şeyin bir örneği olarak Tanrı'ya sunulurdu. İlk parçası belli ki ulusun başlangıcından, yani İbrahim, İshak ve Yakup'tan söz ediyor. Kutsal sözü herhangi bir ahlaksal nitelikten değil, Tanrı için ayrılmış olduğu gerçeğinden söz eder. İbrahim peygamber, İshak ve Yakup Tanrı için ayrılmış olduklarından ulus da bir yerde ayrılmış oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi Tanrı'ya aittir. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmemiştir. Daha önce de belirttiğim gibi bu halk bir gün İsa Mesih'e iman edecektir. Bu halkın bırakılması, Tanrı tarafından terk edilmesi, yani Tanrı'nın onlardan yüzünü çevirmesinin gerisinde İsa Mesih'e iman etmedikleri yatmaktadır. İsa Mesih bu ulustan geldi. Dünyanın kurtarıcısı olarak geldi ama bu ulus İsa Mesih'i Mesih olarak, kurtarıcıları olarak kabul etmediler. Bu nedenle de dışarıda kaldılar. Ama iyi cins zeytin ağacının kimi dalları budandıysa ve sen bir yaban zeytiniyken onların arasında aşılanıp onlarla birlikte ağacın yaşam sağlayan özüne ortak oldunsa sakın önceki dallara karşı böbürlenme diyor Romalılar 11 ayet 17'de. Şunu da vurgulamam gerekir ki İsrail'in itaatsizliği, Mesih'i kabul etmemesi, suç işlemesi, ruhsal yenilgisi ulusların kutlu kılınmasına, ulusların kurtuluşuna yol açtıysa, ulusların kutlu kılınması, kurtulması da bu kez İsrail'e mutluluk, esenlik getirecektir. Çöle çok az yağmur düşer. Yılda bir, çok çok iki kez güçlü yağmur düşünce çölde yetişen yaban çiçek ve bitkisinin güzelliğine doyum olmaz. Mesih'in gelişine kadar uluslar Tanrı'nın inayetinin kutluluğunun dışındaydı. Uluslardan diri Tanrı'ya bağlanmak, ona inanmak, ona tapınmak isteyen biri çıkınca bu kişi tapınağın orta yerinde dikili engel duvarından öteye geçemezdi. Uluslardan olanın yeri her zaman tapınağın dışında, gerisindeydi. Mesih çarmıhta ölürken ikisini birbirine düşman eden orta yerde dikili engel duvarını öz bedeninde yıktı diyor Efesoslar kitabında. Uluslardan gelenler ikinci sınıf insan olarak görülüyordu. Kutsal yaşamlıların yurttaşları Tanrı'nın ev halkı olduğu İsa Mesih'e iman edince. İsraillilerin suç işlemesi, ruhsal yenilgisi, ulusların bollukla kutlanması. İsrail'in bütünlük bulması, kutluluk bulması. İşte böylesine ilginçtir. Tanrı tasarısı, Tanrı planları. Bu dönemde uluslara gönderilen haberci Pavlos, kendisi zaten Yahudi kökenlidir, görevini yüce bir hizmet olarak görüyor. Pavlos'un görevini yüceltmesi, Yahudi'ye de uluslardan olana da kayra haberini yaymasıdır. Yahudiler ruhsal töreye, dine, biçimciliğe sımsıkı bağlıydı. Bugün de öyle. Bunun can kurtarmadığı vurgulandı. Yani bu yolla insana kurtuluş gelmiyor. Uluslar insan buluşu tanrılara, yani putlara, varsayımlara bağlı. Bunların hiç kimseye de bir yararı yoktu. Her ikisi Tanrı sağlayışına, yani Tanrı'nın inayetine muhtaç. Yani hem uluslardan olanlar hem de İsrailliler Tanrı'nın inayetine muhtaç. O döneme kadar Tanrı kayrasından, günahların bağışlanmasından bilgisiz yaşayan uluslar, Pavlus'un ağzından ve kaleminden Tanrı sevgisini, Tanrı inayetini, kurtuluş müjdesini duyunca sevinçle bunu kabul ettiler. Üstelik sununun Yahudiler tarafından inkar edildiğini, onların dışta kaldığını, kendilerinin içeri alındığını gördüklerinde üstlerine büyüklenme duygusu geldi. Yani büyüklenmeye başladılar. Pavlos bunun da doğru olmadığını söylüyor. Uluslara gönderilen haberci Pavlos kendi halkını imrendirmek arzusundadır. Ya da kıskandırmak arzusundadır. Bir evde çocuğun çocuğu kıskandırması iyi bilinen durumlardan biridir değil mi? Keşke aynı duruma burada da rastlansa. Ulusların Yahudilere gelen Mesih'e kavuşmasını Yahudi halkı kıskansa, hiç olmazsa bir kesimi bu yolla Rab'be gelip kurtulsalar. Burada yine Pavlus'un kendi halkı doğrultusunda taşıdığı ağır yükü, çektiği derin acıyı görmekteyiz. Pavlus'un yüreğinde büyük bir yük var. Pavlus halkının, insanların kurtulmasını istiyor ve bu alanda çaba gösteriyor. Benim yüreğimdeki arzu, istek de budur. İnsanlarımız, insanlar Mesih'e gelerek bu barışı, bu esenliği yakalasınlar. Mesih'e iman eden herkesin bu yüce kurtarıcının Yahudilerden çıktığını, kurtuluşun Yahudilerden kaynaklandığını da unutmaz. Gerçek Mesih bağlısı her insanı sever. İster Yahudi olsun, ister Yunanlı olsun, ister başka bir ulustan olsun, fark etmez. Onların hepsini sever. Çünkü insanlara Rabbin gözüyle bakar ve onlar için dua eder. Çünkü Rab her insanı değerli kılmakta ve değerli görmektedir. Ve İsa Mesih bütün dünyanın kurtarıcısı olarak geldi dünyamıza. Pavlos daha sonra karşısındaki sorunu sır diye nitelendiriyor. İsrail'in Mesih'te yoksun bırakılması dünyanın Tanrı'yla barışmasına yol açtı. Anlaşılması tabii ki zor bir durumdur. Elçi Pavlos ne yapıyor 16. ve 17. ayetlerde? Eski antlaşmada geçen iki durumu betim yaparak ortaya koyuyor. İlki hamur ve diğeri ağaç kökü. Tanrı'nın esiniyle düşünen elçi Pavlos'un eski antlaşmadaki somut olayları soyutlaştırarak betime dönüştürmesi, çok etkin uygulamayla kullanması kendine özgü bir sanattır. Elçi Pavlos burada tümden gelim sanatını derin ustalıkla bize sunuyor. Ruhsal yasa buyruğuna göre hazırlanan hamurun ilk kesimi Tanrı'ya sunulur. Demek istediğim aslında şu: İmanlının Tanrı'ya bağlılığı Mesih'in Tanrı'ya sunulmasıyla geçerlidir. İsa Mesih çarmıhta ölerek kutsal kanını kurtulmalık niteliğinde Tanrı'ya sundu. Eski antlaşma imanlıları daha Mesih ölmeden kan kurtulmalığına sığınarak Tanrı tarafından kabul edildiler. Böylece ilk hamur kutsaldır, kök kutsaldır, tanrısal kayra sağlayışı ilerideydi. Bu ilginç açıklamada Pavlos, İsa Mesih'in ölüler arasından ilk ürün niteliğinde dirilişine de değinmektedir. İlk ürün Mesih'tir. Onun gelişini de kendi bağlıları. İlk ürün Mesih, kurtulmalık niteliğinde canını sunarak pek çok ürün yetişmesini sağladı. O şöyle dedi, size önemli belirtirim, yere düşüp ölmeyen buğday tanesi tek başına kalır ama ölürse bol ürün getirir. Bunun gibi ilk ürün Mesih, ölüler arasından dirilen tek kişi niteliğinde tüm imanlıların dirilişine yol açtı. Yersel insana benzerliğini nasıl kuşandıksa, göksel olana benzerliği de kuşanacağız diyor Pavlos 1. Korintoslar 15. bölümde. Mesih ise aracılığıyla bizlere yengeyi sağlayan Tanrı'ya şükür diyor. Pavlos yeniden bitki dünyasına dönerek Mesih'e bağlanan uluslardan gelen imanlara sesleniyor. Bu kez zeytin ağacını betim yapıyor. Ülkemizde özellikle Ege'de hele hele Akçay yani Edremit dolayındaki zeytini, zeytinyağını herkes bilir. Zeytin betimini ilkin Tanrı kullanır. İsrail halkına ilişkin. Pavlos benzetiyi eski antlaşmadan bu yerlerden aktarmaktadır. Burada iyi cins zeytin ağacı İsraillileri betimler. Yaban zeytinse ulusları. Pavlos çarpıcı bir ustalıkla alışılmış uygulamaya ters düşen bir eylemle aklındaki gerçeği betimliyor. Zeytin bakıcılığıyla uğraşan bitki bilimci, yaban zeytin ağacını iyi cins zeytin yetiştirmeye dönüştürmek isteyince ne yapar? Hiç kuşku yok ki iyi cins zeytin ağacından dallar keserek bunları yaban zeytin ağacını aşılar değil mi? Böylece yaban zeytin ağacı tatlı etli zeytin yetiştirmeye başlar. Önümüzdeki betimde bu alışkıya ters düşen uygulamayla karşılaşarak şaşırıyoruz. Ne yapıyor Tanrı? İsrail'in yani iyi cins zeytin ağacının umulan ürünü yetiştirmeyince kimi dalları buduyor. Onların yerine yaban zeytin ağacından aldığı dalları aşılıyor. Böylece yaban dallar ağacın yaşam sağlayan özüne ortak oluyor. İlginç bir durum. Hiçbir bitki bilimcinin aklına getirmeyeceği bir eylemdir bu. Oysa çelişkili gibi görünen bu uygulamayla Tanrı tüm insanlığa oğlu İsa Mesih aracılığıyla akla sığmayan sevgisini, inayetini ve uygulamasını kanıtlamaktadır. Böyle aşırıdır, böyle yücedir Tanrı'nın her dileyene kurtarışını vermesi, inayetini sunması. Kimdir bu suçlu? Günah bataklığının en derinine gitmiş, tüm toplumun ondan umudunu kesmiş, düşüklüğü dillere destan olmuş kötü insan. Sen ve ben. Yaban dalların en yabanı. Eğer öyleyse böyle insanlar koşsun inayet dolu Tanrı'ya Mesih'e. Tanrı o hayırsız dalı iyi cins zeytin ağacına aşılar. Dünyanın en harika yararlı insanı yapar Tanrı. Böyle birinin övünmesi akla gelir mi hiç? Uluslara Mesih'in habercisi atanan Pavlos tam bu soruna parmağını basmaktadır. Uluslardan olan Yahudi'yi karalaması, aşağı görmesi, onu alaya alması çok eski bir çirkinlik ve utançtır. Çağımızda bu tutum gaz ocaklarına dek gitti. İnsanlığın yüz karası oldu. Yahudi'ye karşı tutum takınma ta öncelere dayanan, eskiye dayanan bir tutum, bir kudurganlıktır. Bir Yahudi olan Pavlos, peygamberlik ruhuyla ileride beliren tehlikeyi görüyor. Uluslardan olanlar kendi gözünde doğru görünenler belki bunu düşünüyor. Tanrı Yahudileri kaldırıp attı, onların yerine bizi kabul etti. Bu doğru değil. Pavlos bunu vurguluyor. Tanrı verdiği vaatlerden geriye dönmez. Ve bir gün bu ulusa da gereken şansı verecektir. Onlar Tanrı'nın gönderdiği İsa Mesih'i tanıyacaklar ve ona iman edecekler ve iman eden kurtulacaktır. 17. ayeti yeniden okuyayım. İyi cins zeytin ağacının kimi dalları budandıysa ve sen bir yaban zeytiniyken onların arasına aşılanıp onlarla birlikte ağacın yaşam sağlayan özüne ortak oldunsa sakın önceki dallara karşı böbürlenme diyor. Sizler ve ben değerli dostum, bu halktan ötürü yararlandık, inayet bulduk, bereket aldık. Hiçbir zaman Yahudi karşıtı olmayacağız, olmamalıyız. Ve hiçbir insana karşı olmamalıyız. Aslında dediğim gibi hiçbir insana karşıt olmayacağımızın nedeni budur. Eğer böbürleniyorsan şunu unutma diyor Romalılar 11. bölüm 18-19. ayetlerde. Kökü destekleyen sen değilsin, tam tersine kök seni desteklemektedir. Belki de dallar ben oraya aşılanayım diye budandı diyeceksin. Zeytin ağacı az önce de belirttiğim gibi İsrail ulusunun bir resmidir ve yabani zeytin filizi kilisedir. Sizin ve benim sahip olduğumuz her şey Tanrı'nın İbrahim peygamber, İshak ve Yakup'u çağırmış olmasından ve İsrail ulusundan kurtarıcım ve Rabbim İsa Mesih'i çıkartmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu doğru. Onlar imansızlık nedeniyle budandı. Sen ise iman nedeniyle durmaktasın. Ama sakın böbürlenme. Tersine kork diyor Romalılar 11. bölümün 20. ayeti. Önemli olan onların imansızlıklarından ötürü bir kenara koyulmuş olmalarıdır. İmanlı dostum, Tanrı'nın önünde erdeminden, kilise üyeliğinden ya da iyi hayatından ötürü durmuyorsun. Sadece bir tek temelden ötürü duruyorsun. Bu da İsa Mesih'e imandır. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla sunduğu kurtuluştandır. Şimdi bir uyarıda bulunuyor. Çünkü diyor 21. ayette, Tanrı iyi cins ağacın dallarını esirgemediyse seni de esirgemeyecektir. İsrail ulusu Tanrı'ya sırtını çevirdiğinde Tanrı İsrail ulusunu esirgemediğinden kendisine sırtını çeviren kim olursa olsun hatta kiliseyi de esirgemeyecektir. Felsefe, tören ya da başka bir şeyi temel alan kilisenin Vahiy kitabının 3. bölümünde Laodikya kilisesi olarak tanımlanan kilisenin büyük sıkıntıdan geçeceğini söyleyebilirim. Bazı kiliseler imanlıların göğe alınmasından sonraki pazar günü toplanacaklar ve bir üyeleri bile eksik olmayacak. Bu Laodikya'dır. Yani bunlar bir araya gelmişler ama gerçek anlamda bunların yeni doğuşları yok. Yeni doğuşları olmayan imanlılar kilise göğe alındığında burada kalacaklardır. İsterse kiliseye gitsinler ya da başka bir yere. Buna tezat olarak Filadelfiya'daki kiliseye sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim demektedir Vahiy 3.10'da. Kapısı açık olan ve Tanrı sözünü bildirmekte olan kiliseyi büyük sıkıntıdan koruyacağını söylemektedir. Kardeşim, ben bu kiliseye, yani kilise dediğimde taştan binadan söz etmiyorum, yeniden doğmuş inanlılar topluluğunu kastediyorum. Ben buna aitim. Umarım siz de ona aitsinizdir. Bu kilise görünmeyen imanlılar topluluğudur. Büyük sıkıntıdan önce Mesih geldiğinde onunla birlikte göğe alınacak kilise işte bu kilisedir. Şimdi İsrail ulusunun eski konumuna getirilmesinin en büyük bereket getireceğini görüyoruz. Romalılar 11. bölüm 22. ayetten sonra. Tanrı'nın iyiliğini de sertliğini de tanı diyor. O düşenlere karşı sert, sana karşı ise tanrısal iyilikle davranır. Bu iyiliğe bağlı kalman gereğini de unutma, yoksa sen de kesilip atılırsın. Bunlar sert sözlerdir. Paulus diğer ulusları iki örneğe bakmaya çağırmaktadır. Reddedilen İsrail Tanrı'nın sertliğini gösterir. Ama Tanrı'ya dönen diğer uluslar için Tanrı'nın iyiliği gösterilmektedir. Tanrı'nın bu iki yönü günümüzde ortaya koyulmalıdır. Mesih'in reddedilmesine ve günaha karşı Tanrı'nın yargısı ve Mesih'e güvenenlere Tanrı'nın lütfu inayeti. Paulus, Tanrı'nın İsrail'e karşı sertliği konusunda resmin tamamına sahip değildi. İsrail tarihinde İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim'in yıkımı ve bunu izleyen olaylar korkunç bir öykü oluşturur. Dostum, Tanrı'nın lütfunu, Tanrı'nın inayetini hafife almayalım. Bizleri Tanrı'nın ailesine getiren ve bizlere bu kadar çok ayrıcalıklar veren Tanrı'nın inayetidir. 2000 yıl sonra diğer uluslardan oluşan kilise en az İsrail kadar belki de daha fazla başarısızlığa uğramıştır. Eğer imansızlıkta direnmezlerse İsrailliler de aşılanacaklar diyor. Çünkü Tanrı'nın gücü onları yeniden aşılamaya yeter. Romalılar 11 ayet 23. Şimdi İsrail'in neden yabanı olduğunu görüyorsunuz. İmansızlıkta direnmezlerse diyor. Demek onların yabani olmaları imansızlıkta inat ettikleri içindir. Tanrı hiçbir erdemleri olmayan diğer ulusları kabul ettiğinden aynı şekilde hiçbir erdemi olmayan İsrail'i de eski konumuna getirebilir. Yeniden burada anahtar sözcüktür. Yeniden sözü. Anahtar sözcüktür. Tanrı İsrail'i eski konumuna geri döndürecektir. Eski antlaşma İsrail'in yeniden Tanrı'ya döneceğini, Tanrı'ya geleceğini, iman edeceğini çok açık bir şekilde bildirmektedir. Bir örnek olarak İsrail'in eski konumuna döndürülmesi konusunda en hayret verici peygamberliklerden biri olan Yeremya 23. bölüm 3-8 ayetini okuyun. Zekeriya bundan söz eder. Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim diyor. Bana bedenini deldikleri, deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler diyor Zekeriya 12 ayet 10'da. Bu büyük kefaret günü olacaktır. Evet, büyük kefaret günü. Tövbe içinde Tanrı'ya dönecekler ve Tanrı da tıpkı bizleri kurtardığı, kabul ettiği gibi onları sonsuz merhameti ve inayetiyle kurtaracaktır. Ama kurtuluşun temeli her zaman iman ve inayet iledir. Mesih'e iman ve Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmek. Sen yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak iyi cins zeytin ağacına aşılandıysan, iyi cins ağaçtan budanan dallar nedenli kolaylıkla kendi ağaçlarına aşılanacaklardır diyor Romalılar 11 ayet 24'te. Paulus zeytin ağacı örneğini sürdürmektedir. Zeytin ağacı İbrahim kök olarak İsrail'dir. Bazı dallar kesilmişti. Ulus reddedilmişti. Tanrı diğer ulusları aşılamıştı. Bunu onların eski antlaşma törenlerini kendilerine mal etmelerini gerektirecek olan Yahudi dinine iman edişleriyle yapmamıştı. Bunun yerine İsrail'i kesmiş, hem Yahudi ve hem de diğer uluslardan oluşan kiliseyi, yani imanlılar topluluğunu imanla direkt olarak ve hemen İbrahim'e aşılamıştı. Tanrı bunu yapabilirse, ki yaptı da, doğal dalları alıp onları yeniden aşılayabileceği sonucuna varmak daha kolay bir şey değil midir? Tabii ki Tanrı bunu yapar ve yapacaktır da.